Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir C Kare programıyla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte aydınlanma aklı üzerine bir değerlendirme yapıyoruz. Daha doğrusu aydınlanma aklını bize anlatıyor Cemalettin Taşçı. Bu programda istersen biraz güncel meselelere de gelip güncel bir somut olay üzerinden aydınlanma aklı ile aydınlanma arasındaki farkın ne olduğunu bir baksak belki daha da iyi olabilir. Daha sıcak, daha yakın bir olay üzerinden böylece daha iyi kavramış olabiliriz. Başta ben olmak üzere.
Tamam, peki. Şimdi mevzuyu Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektöre getireceğim yani. Böyle bir teaser'dan sonra uzun bir yolculuk yapayım ama önce.
Olur.
Şimdi fizikte, Newton'cu fizikte iş diye bir konsept var. Sonuçta işte bir kütleyi bir yerden bir yere götürdüğün zaman iş yapmış olursun. Yani işte bunu şu noktadan aldın, bu noktaya götürdün. Bunu ister böyle götür, ister böyle götür. Yaptığın iş aynıdır fizikte. Bunun bizi ilgilendiriyor olan iki tane boyutu var. Ama hani onlara gelmeden şimdi bunu bir kenara koyalım, biraz uzaklara gidelim. Travanya'nın Shibumi diye bir romanı var. Bu romanda işte romanın kahramanı kendisini emekliye sevk ettikten sonra böyle oturur bir bahçe yapar. Japon kültürüne böyle muazzam bir övgüdür roman. Orada işte bir bahçe yapar. Bahçede su şırıl şırıl taşların üzerinden akar. O şu taşı biraz oynatınca suyun melodisi değişir filan. Bunun üzerinden böyle aylarca, yıllarca daha iyi, daha güzel bir şey elde etmek için uğraşır durur. Bu uğraşıya da romanda böyle bir saygı, bir muhabbet anlatılır. Ben şimdi bunu tamamen romanın bir kurgusu zannediyor idim gençken romanı okuduğumda. Yani hani bir metafor zannediyordum. Evet. Sonra aradan yıllar geçti. Eskişehir'de Büyükelçinin Sazova'da yaptığı parkta bir Japon bahçesi yapıldı. Orada işte bir Japon uzman geldi, işte bahçeyi yaptı. Ben de ona bir süre nezaret ettim. Yani gözledim yani ne yapıyor, ne ediyor. O arada o hakikaten böyle işte taşları yerleştirerek suyun sesini falan manipüle ediyor idi. Ve bu romanın kurgusu değil bilen gerçekmiş diye orada fark ettim. O arada şunları öğrendim. Dünyanın dört bir yanında böyle bir takım uzmanlar Japon bahçeleri yapıyorlarmış. Buradan para kazanan birileri var yani, Japon birileri var. Ve dört bir yanında dünyanın böyle Japon bahçeleri yapıyorlar. Tabii şimdi o adam o taşı oradan alıp oraya koyduğu zaman ortaya çıkan farkı benim kulağım algılamıyor. Bu iki sebeple olabilir. Birinci sebebi benim algı kabiliyetimin sınırlı olmasından, ki bunda zaten şüphem yok. Yani zaten onu algılayabilecek donanıma sahip değilim. Ama ikincisi şu, sonuçta ortada bir solitarlık var. Yani siz fark etmiyorsunuz ama biz burada çok kıymetli bir iş yapıyoruz diyerek dünyada bir yığın insan bir yığın insan dolandırıyor yani. Sonuçta o Japon bahçesi hikayesi üzerinden de bir takım Japonlar dünyayı dolandırıyor olabilirler ve kimse çıkıp da ya ama bir şey değişmedi ki, ya da ben bir şey fark, ya da bu daha iyi olmadı ki demeye cesaret edemediği için de bu hikaye kendi kendisi üretip gidiyor olabilir yani. O konuda kararımı veremedim. Ama yani evet, şimdi böyle bir gözlemim oldu. O Japon bahçesinde bir şey daha dikkatimi çekti. Bir tane köprü var işte. O su akıyor oradan oraya, işte taşların üzerinden filan. Onun üzerinden bir köprü yaptılar ve köprü böyle zigzag şeklinde bir köprü. Yani doğrudan karşıya geçmiyor da böyle zigzag yapıyor. Yani niye bu zigzag yapıyor dedim. Dedi ki Japon kültürüne göre kötü ruhlar dost doğru gider. Dolayısıyla sen şimdi böyle bir zigzag köprüden geçtiğin zaman kötü ruh seni takip edemez. Karşıya geçtiğin zaman artık kötü ruhtan kurtulmuş olursun. Ha ma falan dedim. Sonra aradan birkaç zaman geçti. Çok da uzun bir süre değil ama. Çin'de, Pekin'de bir hikayeyle karşılaştım. Şimdi Pekin'de bilmiyorum, görmeyenler varsa, sonuçta yoksulluk bir turizm meta haline getirilmiş. İşte geziyorsun eski imparatorluk saraylarını vesaireleri falan. Sonra ya işte hani bir de bu Çinliler nasıl yaşıyorlar falan diye merak ettiriyorlar sana. İşte bir çekçekçiye parayı veriyorsun. O çekçekçi seni Pekin'in yoksul mahallelerinin birine götürüyor. Besbelli anlaşmalı mahalleler yani. Gidiyorsun işte, hakikaten tiksinti verici şartlar var. Yani mesela evlerde şey yok. tuvalet yok. Mahallenin tuvaletleri var. Onlar da açık yani. Böyle yani hijyen hak getire. Rezillik yani. Neyse, orada konumuzla bağlantılı olan husus şu. İşte bir eve götürecek seni. O evde yaşayanlarla tanışacaksın ve işte onların şartlarına şahit olacaksın. Avlunun kapısına geliyorsun, giriyorsun ve karşına bir duvar çıkıyor. Yani bir buçuk metre önünde bir duvar var yani. Kapıdan girdim ve önünde bir duvar var. O duvarın ya sağından ya solundan dolanmak zorundasın bahçeye girebilmek için. Niçin var o duvar? Kötü ruhlar eve girmesin diye.
Mesin.
Şimdi buradan yola çıkarak, yani işte bu uzak doğu.
Zaten hayatın kendisi kötü. Orada yaşanan tablonun kendisi kötü bir tablo değil mi? Girmiş zaten oradan çıkmamış.
Onlara göre yani onlar normal şartlar da hani işte çocuğu öldürecek, efendim hastalık bulaştıracak falan kötü ruhlar var. O kötü ruhlar. Dan sakınıyoruz yani kendimizi ve sakınmanın yolu ne? Yani burada asıl vurgulamaya çalıştığım husus ne? Sakınma, buradaki sakınma şöyle gerçekleşiyor. Kötü ruh dost doğru gidiyor, sen bunu biliyorsun. Sen dost doğru gitmezsen kötü ruh seni takip edemiyor yani. Ya da işte dost doğru giden kötü ruhun önüne bir maniyer çıkardığın zaman kötü ruh bir şey yapamıyor. Şimdi buradan yola çıkıyoruz ki dost doğru, doğrudan hedefe doğru kestirmeden gitmek Uzak Doğu kültürüne göre olumsuz bir şey yani. Ben bu Uzak Doğu kültürlerine çok muhabbet beslemem ama yani burada bu tekrarlanan metafor hoşuma gitmiş idi. Sonra Uzak Doğu'ya kadar gitmişken şeyi de hatırlatayım. Rivayet olur ki, bilmiyorum bunu teyit ettiremedim yani. İngiliz anlamına gelen Çin ideogramı buğdayı çabuk büyüsün diye çeken adam imiş. Yani bir ideogram var ve işte bu ideogram buğdayı çabuk büyüsün diye çeken adam ideogramı bu İngiliz manasına geliyormuş. Yani Çinliler İngilizleri böyle yani kardeşim işte bırakın buğday büyüyecek. Ne diye çekiştiriyorsunuz diyen insanlar olarak görmüşler tanıdıklarında, ilk temas ettiklerinde. Haklı mı? Yani şimdi bir açıdan bakınca Çinlilerle mukayese edince İngilizler evet bir şeyleri daha çabuk olsun diye uğraşan insanlar, Çinliler pek aceleleri olmayan bir topluluk yani toplum. Ama orada bir haksızlık var. İngilizler çok uzun süre önce tabii olana, yani buğdaya çabuk büyüsün diye müdahale etmekten vazgeçmişlerdi. Yani İngilizler mesela 100 metre pamuklu dokumayı efendime söyleyeyim işte 3 dakikada değil de 1 dakikada üretebilmek için acele ediyor idiler. Ama işte insanlar bir an önce şu kıvama gelsin, işte buğday bir an önce büyüsün falan filan diye acele etmiyor idiler. Yani bunları kendi tabiatına terk etmeyi öğrenmişlerdi. Çok eski bir tarihte öğrenmişlerdi yani. Evet. Çok eski bir tarih derken hani milattan önceden söz etmiyorum ama yani 3-4 yıl önce Çinlilerle temas ettiklerini bunları artık biliyorlardı yani. Şimdi ama aydınlanma aklı mevzuyu şöyle bağlayacak. Yani bunun iki tane bağlantısı var da birinci bağlantısı şu. Aydınlanma aklı kestirmeyi seven akıl. Evet. Bir şeyi bir yerden bir yere taşıyacaksak bunu en kestirme yerden taşıyalım kardeşim. Yani niye dolaştırıyoruz yani? Evet. Dolaşmasın. Dolayısıyla bu anlamda Uzak Doğu kültürüyle çelişiyor. Şimdi yine Uzak Doğu'dan bir başka misal vereyim. Meiji restorasyonu hakkında ben bunu Feyerabend'den öğrendim. Yani onun yalancısıyım diyeyim. Meiji restorasyonu sırasında Japonlar toplaşıp şöyle bir karar vermişler. Yani elitler. Yani bu Batılıların kültürü barbarca bir kültür. Yani bunu kabul ettiğimiz zaman biz de barbarlaşmış olacağız. Yani bizim inceliklerimiz, biz ince bir medeniyetiz. Bunlar barbar yani. Ama bunlar bizi yeniyorlar ve eğer bunların bilgi sistemine makbul bir şeymiş gibi davranmazsak yok olacağız. Dolayısıyla şimdi biz bunların yaptığı işin barbarca olduğunu bilerek bunların yaptığını yapmak zorundayız. Şimdi böyle paradoksal bir şey yani Feyerabend'in anlattığı uzak Japonların hali. Benzer bir şeyi ben aslında Osmanlı'nın 19. yüzyılında da yapılan tartışmalarda hissediyorum. Yani ya kardeşim bak biz burada ne güzel kendi anlayışımız çerçevesinde bir incelik üretmişiz ve o incelikle yaşıyoruz. Yani köylerde ne oluyor bilmiyoruz vesaire falan ama İstanbul'da yani işte böyle orada kuşların hayatını düşünen kuş evleri yapmışız. Burada bilmem şunu bir yön incelik üretmişiz ve yani bu barbarlar geldiler şimdi bizi dövüyorlar. Yani şimdi ne yapacağız biz? Hem kendi inceliğimizi koruyup muhafaza edip hem de bu barbarca tutumla yani kaba, hiçbir inceliği olmayan bu sonradan adlandırmayla, bu burjuva estetiksizliğiyle nasıl baş edeceğiz? Türü bir çelişki var gibi görünüyor yani.
Doğrudan şimdi, gavur da demiş olabilirler, burjuva bile demedi.
Ha yok, onlar burjuva demiyor mu? Şimdi orada hani o kabalık burjuvaya has bir şey.
Has bir şeydir diyor.
Yani sonuçta muhatap olduğu burjuva. O kaba olan burjuva yani. Gelip de İstanbul'da Osmanlı aristokrasisinin canını yakıyor olan, hayatı zorlaştırıyor olan İngiliz aristokratı değil yani. İngiliz burjuvası. Kaba kaba geliyor ortada, işte bir takım borç veriyor, alıyor, ticaret yapıyor, hoyratlıklar yapıyor filan yani. Şimdi İngiliz diye bildiği o yani.
Evet.
Bu kaba şey karşısında hissedilen, ya bizim bu kadar yüzyılda iyi kötü inşa ettiğimiz bir incelik vardı yani. İşte orada Sultanahmet'i yapmışız, şu Çinlileri şöyle döşemişiz filan falan. Yani bu hiçbir şeyden anlamayan, hiçbir zevki olmayan, paradan başka bir şey bilmeyen bu adamlarla ve işte güç kullanmaktan başka hiçbir şey bilmeyen bu adamlarla biz nasıl baş edeceğiz şeyi görünüyor. Şimdi bunu Japonlar da hissetmişler ve olayı çok daha doğrudan formüle etmişler gibi görünüyor yani. Şimdi ana hatları itibariyle evet, kabaca bakacak olursak burjuvanın aklı, aydınlanma aklı iki nokta arasında en kestirme yolu bulup oradan akmak. İşi oradan yapmak yani. Ama bu şu manaya gelmiyor yani. Yani İngiliz burjuvazisi de o kaba saba burjuva da sonuçta işte insanları çekiştirmiyor, buğdayı çekiştirmiyor. Yani sonuçta parayı çekiştiriyor, üretimi çekiştiriyor filan yani. Ama aydınlanma aklı Japonya'ya, Türkiye'ye vesaireye falan nüfuz ettiği zaman olay birdenbire makas değiştiriyor. Burada artık insanı çekiştirmeye başlıyoruz. Bunun en sevdiğim misallerinden bir tanesi, sonuçta nüfus planlaması gibi bir şey, aile planlama, nüfus planlaması gibi bir şey akıl ediyor aydınlanmacı birileri. Hesapları son derece basit yani. Diyor ki şimdi bak kardeşim, Türkiye'nin nüfusu 40 milyon. Milli geliri de şu kadar. 40 milyon değil de 30 milyon olsaydı, bu milli geliri 30 milyona böldüğümüz zaman herkes daha zengin olmayacak mıydı? Olacaktı. Şimdi aritmetik biliyor musun yani? Biliyorsun. Şimdi bir şeyi 40 milyona böldüğün zaman daha düşük, 30 milyona böldüğün zaman daha yüksek. Şimdi bu kadar düz bir akılla, yani doğru mu bu hesap? Doğru. Tamam şimdi. O zaman doğruysa buna itiraz edecek bir şey yok. Halbuki yani olay böyle gerçekleşmiyor. Şimdi 40 milyon olduğu zaman o 40 milyon ürettiği değeri 30 milyon kişi üretemiyor yani. Ama şimdi bunları anlatamıyorsun.
Ama o 10 milyon kişi çalışmıyor. Zaten bu insanlar çalışmıyor diye bakıyor.
Çalışmadığı zaman da değer üretiyor. Şimdi ekonomi öyle bir şey yani. Evet. Aslında o nüfusun çalışması, reel anlamda bir katma değer üretmesi vesairenin dışında da değer üretiyor. Onun varlığı zaten birileri için iş oluyor. Şimdi sen onu ortadan kaldırsan, o birilerinin işi ortadan kalkıyor. Değer üreten birilerinin işi ortadan kalkıyor yani. Yani radyo yapsa, yaptı radyo, satacak adam olmadığı için işi ortadan kalkıyor. Veya işte o adama elektrik götürecek. Şimdi orada o adam olmazsa ona elektrik götürülmüyor. Elektrik götürülmeyince milli gelir düşüyor filan. Yani böyle bu karmaşık bir hikaye ve bu karmaşık hikayeyi bu kadar basit bir denklemle ilk başlarken söyledim. Ve elinde bir tane denklem var. Bu denklemle her şeyi açıklayabileceğini zanneden bir takım zevzekler. Denklem doğru mu? Doğru. İyi de ama yani şimdi doğruluğu sadece şu şartlar altında geçerli yani. Eğer vakum olsaydı geçerli olacaktı. Yok vakum ve tüy düşmüyor işte yani. Ama şimdi o doğru olduğuna iman etti ve şimdi aile planlaması yapacak. Nasıl yapacak bunu? En kestirme yoldan gidecek, doğurana doğurma diyecek yani. Şimdi aklına başka bir yöntem gelmiyor. Doğurana doğurma diyecek. En kestirme yolu diyor. Eğer bulabilse şu yolu da bulacak yani. Yapabilse onu da yapacak aslında hani. Doğurma eyleminin ortaya çıkışına yol açan eylemi de engelleyebilse engelleyecek. Yani akşam yatak odasına girebilse karı kocanın birbirine dokunmasını da engelleyecek. Oraya kadar gücü yetmiyor. Dolayısıyla şimdi zihnine hitap ediyor. Bedenine müdahale edemediği yerde. Doğurma kardeşim diyor. Doğurmaman lazım. Onu anlatıyor, eğitiyor falan. Şimdi böyle bir takım aydınlanma akılları. Sonra da bu iş böyle olmuyor. Bir sonuç alamıyor. Sonuç alamayınca da ya bak ben doğru işi tarif etmişydim, buradan buraya gidilecekti ama işte bu hıyarlar yüzünden gidilmiyor diyor şimdi. Halbuki olay şöyle, şu bebek ölümlerini düşürdüğün zaman doğum oranları düştü. Yani sonuçta şimdi uzun bir yoldan gidildi ama varılmak istenen noktaya varıldı ve aydınlanmacıların akıl ettiği yolla varılmadı yani. Başka bir yoldan varıldı. Sonuçta da evet, insanlar çocuklarının yaşayacağını biliyorlarsa çok fazla doğurmuyorlar. Kimsenin onlara bak milli gelir hesapları şöyle yapılır, sen eğer daha az doğurursan şu kadar daha zengin olacaksın filan diye hesap yapması gerekmez yani.
Mesela günümüzde doğum kontrolü diye bir kampanya, mücadele yok. Doğum oranları çok düşmüş durumda.
Evet. Aksine şimdi birçok, Türkiye'de dahil dünyanın birçok ülkesinde, ya kardeşim doğurun bak çoğalamıyoruz vesaire diye ciddi kampanyalar var. Çok büyük miktarda teşvikler veriliyor. Yine de artmıyor yani. Yani Finlandiya'nın trajik bir şekilde böyle doğumu teşvik edecek, doğurmayı teşvik edecek şeyleri, programları vesaireler oldu. Son noktada şuraya geldiler. Ya kardeşim bak, anneniz babanızı düşünüyorsanız onlar için doğurun hiç değilse, çünkü toruna ihtiyaçları var. Filan gibi böyle duygusal baskılar yapmaya başladı yani devlet. Çünkü yani dünyanın dört bir yanında doğum oranları olmaması gerektiği kadar düştü yani. Şimdi hala tabii bizim aydınlanmacı kafalar, biz çok fazlayız insan olarak, daha da çoğalıyoruz filan falan derdiler ama onların zaten rakamlarla işleri yok. Onlar genel olarak aydınlanmacı akıl böyle çalışıyor. Yani rakamla işi yok. Bildiği rakamlar işte öyle bölme işlemini biliyor. Onu bilmesi de zaten mucizevi bir şey de. Yani işte 40 milyona böldüğü zaman 30 milyona böldüğü zaman farklı çıkacağını biliyor yani.
Aritmetik biliyor yani. Aritmetik işlemi aritmetik biliyor o kadar.
Evet. Bütün işi aritmetik yani. Ve bunu yeterli görüyor yani. Ama burada bu programda asıl üzerine gitmeye çalıştığım şey böyle dost doğru gitmeyi biliyor aydınlanma aklı. Kardeşim bak yani bir, ortada bir problem varsa bu problemin çözümünü en kestirme yol neyse buradan gidelim. Bunun yolu nedir? Burada problemlerin çoğu sosyal problemler, yani insan davranışından kaynaklanan problemler. Demek ki o insan davranışını öyle değil de böyle olmasını sağlamamız gerekir. Onun için ne yapmak gerekir? Eğitim. Eğitim derken kastedilen şey ne? Yani aslında kendisinin bir dünya kavrayışı var. Bu dünya kavrayışını, yani bir davranış kalıbı var. Bu davranış kalıbını yol açan bir dünya kavrayışı var. Bu dünya kavrayışını karşısındakinin zihnine sokacak eğitim. Şöyle bakalım. Kadim lisanda öğrencinin karşılığı ne? Talebe. Yani eğitim yeni bir şey değil. Eskiden de vardı. Eğitim başlığı altında topladığımız faaliyetler. Talebe talip olan. Gidiyor bir şeyi talip oluyor idi. Bilgiye talip oluyor idi ve o bilgiyi alıyor idi. Şimdi bu talip olanın inisiyatifiyle gerçekleşen, onun normlarına yani piyasada gerçekleşen bir şey. Halbuki bizim bugün eğitim diye kastettiğimiz şey ne? Bir merkezde üretilmiş olan, tanımı da zaten o, istendik davranışları üretecek işi yapıyoruz. İş, yani. Evet. Tamam mı? Şimdi birileri bir takım davranışlar istiyor benden. Yani bir yerlerde oturmuşlar. Cemal'in şöyle davranması iyidir, Celal'in böyle davranması iyidir demişler. Şimdi bugün eğitim denen dediğimiz şey böyle bir şey. Zaten de bir zaman bunun kelimenin kökenine de bakmış idim. Çok antik Türkçeden işte filan falan böyle biçime sokmak gibi, yani hani ağacı yanlış bilmiyorsam, yani okuduğum kaynaklar yanlış aktarmıyor ise, uydurmamışsa, çünkü bu etimoloji konusunda Türkçede çok şey var. Ama hani ağacın doğru bir şekilde, dik bir şekilde yükselmesi için ona destek verilmesi vesaire filan falan gibi bir şeyin kökünden türetilmiş yani. Eğitim derken kastedilen şey böyle bir şey artık yani. Ve burada doğrudan doğruya bütün aydınlanma aklının şu anda yoğunlaştığı hikaye bu. Çünkü problemlerimizin büyük bölümü davranışsal. Bu davranışsal problemleri çözmek için demek ki o davranışı sergileyen insanı biçimlendirmek gerekiyor. Bütün kavga da bunun üzerinden dönüyor. Şimdi buradan Boğaziçi'ne bağlayayım. Bu aydınlanma aklı iki tarafında sonuçta paylaştığı bir şey olduğunu söyleyip duruyorum. Şimdi önce Boğaziçi'ne Melih Bulu diye birisini atamanın, yani işte milletvekili adayı olmuş, aday yapmamışsın. Uyduruk bir belediyeye başkan adayı olmuş. Oraya da belediye başkan adayı yapmamışsın. Bir adamı Boğaziçi'ne rektör yapıyorsun. Yani adamı Ataşehir Belediye Başkanlığı'na layık görmemişsin. Belediye başkan adaylığına layık görmemişsin ama Boğaziçi'nin rektörlüğüne layık görüyorsun. Şimdi bunu yapan zihniyetin derdi ne? Üzerine mutabık kalınan ne? Yani Boğaziçi Üniversitesi'ni fethetmek.
Öyle tabii. Bir de şimdi sadece adaylık da söz konusu değil. Başından beri kurucu olarak ilçe kurucusu yönetiminde yer almış. Arkasından da İstanbul İl Yönetimi'nde iki dönem başkan yardımcılığı yapmış. Ekonomiden sorumlu başkan, il başkan yardımcısı olarak. Yani aktif olarak da particilik siyasetin içerisinde şekillenmiş birisi. Akademide şekillenmek yerine.
Şimdi akademide şekillenme hikayesine ayrıca gelelim. Unutursam hatırlat yani. Evet. O çünkü tek tarafın aydınlanma.
Tezi.
Tamam mı? Şimdi ama burada hani benim işaret etmeye çalıştığım şey şu. Adam bir şeylere aday olmuş. Senin partinin içinde durmadan siyaset yapmış başından itibaren. Ve bir şeylere aday olmuş. Yani aday olduğu şeyler işte milletvekilliği ve Ataşehir Belediye hocam. Başkan adaylığı. Sen bunu oralara layık görmemişsin. Ama Boğaziçi Üniversitesi rektörüne layık görüyorsun. Burada işaret etmeye çalıştım. Şey bu yani. Demek ki buradan yola çıkarak Ataşehir Belediye Başkanlığı'nın Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden daha çok beceri gerektiriyor olduğu olduğuna inandıkları sonucunu çıkarabiliriz yani.
Evet.
Veya tabii hesaplar başka. Ataşehir Belediye Başkanlığı'nın getirisiyle Boğaziçi Üniversitesi rektörünün getirisi arasındaki farktan da kaynaklanıyor. Ama sonuçta işaret etmeye çalıştığım şey şu. Şimdi niye Boğaziçi'nin başına ortada arıza çıkartmayacak, gürültü çıkartmayacak? Normalde iktidar dediğin arıza çıkmasın, gürültü çıkmasın ister yani. Öyle istemesi gerekir. Ya zaten ortalıkta sayısız arıza var, pandemimiz var, ekonomik zorluklar var vesaire falan. Çalışan sistemlerimiz çalışmaz oldu. İnternetimiz sıkıntılı, telefon şebekeleri aksıyor vesaire. Zaten ortada yürümeyen yığınla iş var. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nden niye sızıntı çıksın yani? Atarsın sızıntı çıkartmayacak birisini, yani kamuoyuna sızıntı çıkmasına sebep olmayacak birisini. E yapmıyorsun. Şimdi bunun arkasında ne var?
Ben nitekim bundan önceki rektör fazla sorun çıkarmayacak tarzda bir rektördü. O atanmıştı. O da bu iktidar tarafından atandı.
Aslında o da çıkarttı. Bundan önceki de çıkarttı.
Çünkü çıkarttı yani, ama bu denli değil yani.
Bu denli değildi. Bu çünkü yani hani kör parmağım gözüne. Şimdi benim tanıdığım kadarıyla Erdoğan burada şöyle, ya Erdoğan sahiden de bu hesabı yapmış olabilir. Yani Erdoğan yanındakiler hesapları böyle yapmayabilirler. Ama Erdoğan sahiden de hesabı bu şekilde yapacak kadar naif. Yani orada Boğaziçi Üniversitesi var ve bu Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'ye yabancı bir takım unsurların yetişmesine sebep oluyor. Ben onun başına bir tane rektör atayacağım. Doğrudan böyle bizden olan birisini, yani milli birisini atayacağım ve bundan sonra Boğaziçi Üniversitesi şıp diye böyle yerli ve milli insanlar yetiştirmeye başlayacak. Sahiden de hesabı bu kadar naif yapıyor ve hatta şöyle de düşünüyor olabilir. Lan ben bütün bu çözümleri akıl edebilecek kadar zeki bir adam ama yanımda yamacında bak şu problem bu kadar kolay ve bu kolay çözümü akıl edemeyecek bir yığın budala var yanımda diye de düşünüyor olabilir. Yani akşam başını yastığa koyarken, yani iyi ki ben varım bu kadar budalanın arasında, yoksa bunlar Boğaziçi'ni bile ele geçiremeyecekler filan da diye düşünüyor olabilir yani. Kendisi böyle düşünüyor olabilir. Yani bütün bir camiaya bu naifliği vermedim ama kendisinde bu olabilir yani. Şimdi halbuki olay böyle değil. Yani sonuçta sen şimdi Hürriyet'i aldığın zaman işte görüldü ki, hani dün ne demiş o Cem Küçük? Hürriyet sabahın çakması demiş. Haklı mı? Haklı yani. Sonuçta şimdi Hürriyet'i aldınız. Zaten gazete olmayan sabahın çakması haline geldi. Ya bak bu iş böyle olmuyor. Yani sen şimdi Hürriyet diye bir şey yapılmış. İyi kötü bilmem ne kadar zaman içinde bir şey yapılmış ve bir etki alanı var. Bir şeylere tesir ediyor diye şimdi bunu ele geçiriyorsun. O tesiri yapacak diye en kestirmeden gidiyorsun şimdi. Hayata tesiri olan bir şeyi ele geçireceğim. O tesiri ben yapacağım şimdi. En kestirme akıl yürütme değil mi bu şimdi? Ama artık sen onu ele geçirince Hürriyet o tesiri yapmaz oluyor yani.
Alıp ben kullanacağım. Aynı etkiyi, aynı sonucu elde edeceğim diyorsun. Olmuyor.
Olmuyor yani şimdi. O aydınlanma aklının çuvalladığı.
Yani ele geçirince sen de olmuyor.
Şimdi aynı şey Boğaziçi içinde geçerli. Yani sonuçta sen şimdi onu ele geçirdiğin zaman.
Tabii şimdi şöyle bir şey var. Hadi başbakanken diyebilirim ki böyle düşündüm. Her tarafa aldım. Özel bir kuruluş Hürriyet, bir şahsın malı netice itibariyle. Ama Boğaziçi Üniversitesi dediğimiz yer devletin bir kurumu. Devleti temsil eden başındaki kişi de sensin yani. Dolayısıyla senin bir yer, fethedilecek bir yer değil orası. Normalde öyle bakılması lazım. Bana ait olan, bu cumhuriyete ait olan, bu devlete ait olan bir yer diye değerlendirmek gerekir.
Şimdi bu şimdi işin normalinde sonuna kadar haklısın da sonuçta benim hissettiğim tablo bu kesimin, bu yani ben 1990'larda artık sesimi yükselterek şunu demeye çalışmıştım kendi mahallemde. Bak kardeşim, bu Türkiye'de nüfusun ciddi bir bölümü, çok yüksek bir bölümü kendi ülkelerinde parya olduklarını, gurbette olduklarını hissediyorlar. Bana dendi ki öyle değiller. Ya öyledirler değildirler. Mesele burada değil ki. Adamlar böyle hissediyor. İnsanlar böyle hissediyorlar ve böyle hissediyor olmaları hepimiz için tehdit yani. Yani bu sosyal düzenin sürdürülemez olduğunu bir yerde çatının başımıza yıkılacağını gösteriyor. Buna karşı bir şey yapılması gerekiyor. Yani bu insanların ya teskin edilmesi veya işte hakikaten oyuna ortak edilmesi neyse yani. Ama hani bu konuda kafa yorulması gerekiyor. Şimdi memleketin entelijansiyası hakkında yazıp çizip durdum. Burada da seninle konuşurken sövüp duydum. Durdum yani. Boşuna sövmüyorum yani. Yani bu görünüyor idi. Yani orada nüfusun kahir ekseriyeti kendi ülkesinde gurbette olduğunu hissediyordu. Bu ciddi bir risktir her toplum için. Ve normal olarak bunu herkesten önce hissetmesi gerekenlere entelektüel deriz. İşi budur yani. Şimdi bu entelektüel kadrolarına atanmış olanlar Türkiye'de deyip durdular ki öyle hissetmemeleri gerekiyor. Adam öyle hissediyor kardeş. Hissetmemesi gerekiyor var mı? Adam öyle hissediyor yani. Yani sonuçta şimdi bu senin içinde bir tehdit. Adam haksız olabilir. Adam hakkında her şeyi söyleyebiliriz. Ama bak bu senin için, benim için, hepimiz için bir tehdit yani. Ben bunun hakkında düşünmesi gereken, bunu tespit etmesi gereken, teşhis etmesi gereken, buna yönelik tedavi önerileri geliştirmesi gereken sensin yani. Öneriler geliştireceksin. Ama yani adam bak böyle hissediyor. Yani böyle hissediyor dediğimde buna itiraz etmiyorlardı yani. Evet öyle hissediyor ama haksız. Öyle hissetmemesi lazım. Ya adam hissediyor. Yani şimdi adam kendisini fakir hissediyorsa ve adam ama sen şu kadar varlığın var falan filan demenin bir manası oluyor mu? Olmuyor yani. Adam öyle hissediyor. Şimdi bu adama hak vermek vesaire falan üzerinden konuşmayayım. Bak kardeşim içinde bulunduğumuz bir sosyal düzen var ve bu sosyal düzen için bu bir tehdit. Başımız derde girecek. Girdi mi girdi yani. Bütün dünyada olay böyle döndü. Şimdi burada da Türkiye'deki bu kesimin üzerinden Erdoğan yükseldi. Ve şimdi getirdiği hikaye ne? Ya aslında biz iktidar olduk. Türkiye evlerde buzdolabı yoktu, buzdolabı sahibi oldular. Adam sadece inanıyor yani bunlara. Otomobil yoktu, otomobil sahibi oldular. Ama kültürel iktidarı bir türlü ele geçiremedik. Ve bu yüzden de işte doğru dürüst romanımız yok, doğru dürüst müziğimiz yok falan. Çünkü yani evet diğer alanlarda iktidarı ele geçirdik, her şeyi çözdük. Ya sonuçta şimdi o her şey...
Orada Boğaziçi Üniversitesi var. Dolayısıyla ele geçiremedik orayı diyor yani. Oradaki Boğaziçi evet. Üniversitesi'ni görüyor.
Kültürel iktidarı ele geçiremedi. Şimdi bu kültürel iktidarın bir kısmı üniversite. Ve yani aslında hani üniversite dediğin zaman ne oldu? Mesela Anadolu Üniversitesi ele geçirdiler. Yani polis koleji müdürünü atadılar bundan önceki dönemde. Ele geçirdiler. Şimdi bu Boğaziçi Üniversitesi'ne kadar kıyamet kopmadı. Neden? Çünkü Boğaziçi sembolik, ODTÜ sembolik anlamları olan yerler. Halbuki öteki taraf için de şunu söylemekte fayda var. Anadolu Üniversitesi bütün bunların içinde en zengin olanıydı. Yani Anadolu Üniversitesi'ni ele geçirdikleri zaman olağanüstü bir maddi kaynağı ele geçirdiler yani. Yani şimdi devlet çöküyor. Eskiden çökemiyordu devlet Anadolu Üniversitesi'nin maddi kaynağını dedi. Şimdi çöküyor şimdi ama kimsenin de bunlar umurunda değil yani. Oraya da bakan kimse yok. Yani şimdi herkes de gözünü dikmiş Boğaziçi'ne ODTÜ'ye falan bakıyor. Melih Gökçek mesela yıllarca bunun ekmeğini yedi yani. ODTÜ düşmanlığı üzerinden, ODTÜ asımlığı üzerinden yani ODTÜ'nün canını yakacak işler yaparak falan böyle yıllarca bunun ekmeğini yedi. Şimdi burada Erdoğan'ın formülasyonu ve ben Erdoğan'ın sahiden de buna inandığını düşünüyorum yani. Tekrar söylüyorum Erdoğan sahiden o geldi, o sayede biz buzdolabı sahibi olduk, otomobil sahibi olduk zannediyor. Böyle düşünüyor, böyle inanıyor yani. Her konuda İşte onun sayesinde yollarımız oldu, onun sayesinde yani eskiden kanıyla gidiyorduk, asfaltsız yollarda gidiyorduk falan filan. İşte böyle hani orta çağda yaşıyor idik. Onun sayesinde bütün bunlar düzeldi. Ama işte sonuçta bilimde geri kaldık, bilimdeki geriliğimiz vesaireyi falan çözemiyoruz. Çünkü işte orada Erdoğan'ın aklıyla yönetilemiyor olan Boğaziçi gibi yerler kaldı. Dolayısıyla şimdi... O açıdan bakıldığında orası fethedilmesi gerekiyor. Erdoğan zihniyeti tarafından fethedilmesi gerekiyor. Yani aslında kendisi sonuçta bir toplumun en tepesindeki adam ve işte temsil itibariyle bütün toplumu temsil ediyor olması gerekiyor. Ama zaten adam kafadan bu toplumu kendisi gibi düşünenler ve düşünmeyenler olarak bölmüş ve kendisi gibi düşünmeyenler, bu da aydınlanma aklının tezahürleri yani sonuçta aydınlanma aklı bu açılardan üzerine konuşulacak çok şey bize dayatıyor yani.
Yani birbirine karşıt olan iki ideolojinin temsilcileri de aynı anda aydınlanma aklının mensubu olabiliyor.
Zaten öyleler ve burada ikisinin de bakış açısı şu yani. Şimdi Newton'cu bakışın karşısına Darwin'ci bakışı koymuş değil mi? Yani çünkü Darwin'in dünyasında aslında o çeşitliliği üreten zaten alemdir. Çeşitlilik minnet duyulması gereken bir şeydir. Yani bu toplumda bir tarafta elitler, bir tarafta avam filan falan üretilmiş ise mesela, bu elit derken nedenliğine de geleceğim yani. Bu alemin kendi dinamiklerinin bir ürünüdür ve minnet duyulması gereken bir şeydir. Şimdi ama kendilerini elit yerine koyanlar o avamın aslında topluma ayak bağı olduğunu, onlardan kurtulunması gerektiğini, yani onların tasfiye edilmesiyle ancak Türkiye'nin bir şey olacağını düşünüyorlar. Bu aydınlanma aklı. Ötekiler de elitin tasfiye edilmesiyle ancak Türkiye'nin bir şey olacağını. Halbuki bunların işbirliğinden bir toplum çıkar ve normal senin söylediğin şeyi, Cumhurbaşkanı'nın bu toplumun tamamını temsil ettiği idrakine sahip olmaz. Normal bir dünyada, bizim dünyamızda aydınlanma aklı tarafından bu kadar ifsad edilmiş bir dünyada bu mümkün değil yani. Adam zaten toplumun yarısını temsil ettiğini peşinden kabul etmiş. Kalan yarısından kurtulması gerekiyor yani. Yani ya da eğitmesi gerekiyor. Yani onları eğitecek, kalıba sokacak yani. Kendi bildiği kalıba sokacak. Şimdi tam da burada benim hani kastım. Şimdi Boğaziçi'ne yapılan müdahalenin arkasına yatan zihniyet bu zihniyet. Orada kalıba sokulması gereken birileri var. O kalıba sokan kurumlardan bir tanesi Boğaziçi. Bu Boğaziçi'ni ele geçirirsem ve benim istediğim normlara getirirsem, bu şimdi daha önce ürettiklerine uygun değil, benim istediğime uygun insan yetiştirecek. Böylece kestirmeden çözümü buldu yani.
Öbür tarafta buna akademi dünyasından gelmediği, akademinin içerisinden gelmediği, oradan yetişmedi diye de itiraz ediyor. Rektörün oradan atanmış olmasına da. Buna bir itirazım vardı başta söylerken.
Yani öteki tarafın bütün akıl yürütmelerine itirazım var. Şimdi oradaki hikaye şeyde başlıyor. Üniversite rektörlerinin seçimle gelmesi bahse konu olduğunda bunları konuşmuştuk, tekrarlamayacağım. İtiraz etmiştim. Yani üniversite rektörünün seçime gelmesi demokratik bir şey değildir, yanlış bir şey
değildir.
Üniversite camiasının asıl özerkliği ve asıl imtiyazı kendisinin yerine gelecek olan insanları seçmek, onları yetiştirmektir. Eğitmek değil, onları yetiştirmektir. Onların yetişmesine destek olmaktır. Talip olanı talip olmayandan ayırt edecek, meraklı olanı meraklı olmayandan ayırt edecek. Bunu KPSS ile şununla bununla ölçemezsin, ALES'lerle falan ölçemezsin yani. Bu insani bir değerlendirme gerektirir, hata payı barındırır içinde. Ama yani sonuçta akademiyanın en önemli imtiyazı budur. Kendisinin yerine kimin geleceğini, çırağının kim olacağını kendisi tayin eder yani. Şimdi bunu ellerinden aldıklarında bunu alkışlayan adamlar üniversite rektörünün seçimi konusunda kendilerini yetkili gördüler. Bu da aydınlanma aklıyla. Çünkü işte orada böyle demokrasi olacak, her şey yoluna girecek yani. Ne o yani, oy verdiği zaman. Ne oldu? Sonuçta tıp fakültesi olan üniversitelerin neredeyse tamamında tıpçılar hep rektörü çıkardılar. Neden? Çünkü tıpçılar herkesten fazlalar. Yani tıpçılar şöyle düşünmediler yani. Üniversitenin menfaati için iyi yönetilmesi gerekiyor. İyi yönetimi işletmeciler tıpçılardan daha iyi bilir. O halde biz işletmecilere oy verelim demediler. Şimdi bunu söylemeyen, yani işletmeciler tıpçılardan daha iyi yönetim bilirler derken buna inanarak söylemiyorum ama o akılları yürüten insanların akıllarıyla bakıldığında böyle olması gerekir. O zaman bu iş uzmanlık vesaire falan gibi şeylerden konuşuyor iseniz, o zaman sonuçta daha iyi yönetecek olanın uzman olması vesaire falan gibi hesaplar yapmanız gerekir. Tıpçının da uzmanlık alanı herhalde üniversite yönetmek değil yani. Tıp fakültelerinde.
Aslında o da belki ayrı bir tartışmadır. Yani üniversite yönetmek işi sadece akademinin içerisinden gelenlere has bir şey midir? Yoksa tabii, dışarıdan da gelebilir mi?
Ayrıca bir tartışma değil. Tam oraya gelmek. Şimdi üniversite bir kurum ve bu kuruma ihtiyacımız var. İhtiyacımız var ki üretmişiz yani. Bütün toplumlar bu üniversiteleri üretmişler şimdi. Üniversite diye bir kurum var ve bu kurumun iyi işlemesi bütün toplumun menfaatine. İyi işlemesi derken neyi kastediyor olduğumuz konusunda mutabık kalamayabiliriz. Yani Clinton'ın Maliye Bakanı, Maliye Bakanlığı'na ayrıldıktan sonra Harvard'da rektör olarak atandı ve biraz arıza çıkarttı. Sonuçta bu akademi, Harvard'ın akademiyasıyla bir toplantı yaptı. O toplantıda dediler herife, ya kardeşim ne sıkıştırıyorsun bizi? Dedi ki yani biraz daha aktif olmamız lazım, bir şeyler daha yapmamız lazım, daha iyi olmamız lazım. Dediler ki biz zaten dünyanın en iyisiyiz. Harvard dünyanın en iyisi. Yani niye kasıyorsun bizi? Herifin verdiği cevap çok ibretlik. Ulan dünyada yaşayan Nobel'li bilim insanlarının yarısı burada. Bizden sonra en çok bütçesi olan Yale'in 4 katı bütçemiz var. Yani şimdi daha iyi, en iyisi siz olmayacak mısınız? Zaten en iyisi siz olacaksınız hıyarlar. Ama olmanız gerektiği kadar iyi misiniz? Şimdi demek ki adamın kafasında Harvard'ın elindeki potansiyel ile olması gereken arasındaki fark negatif. Daha bir şeylerin olması gerektiğini düşünüyor demek ki adam. Ha başkası öyle düşünmeyebilir. Öteki de başka türlü düşünebilir. Yani iyi üniversite derken kastı başka bir şey olabilir. Birçok kişinin mesela iyi üniversite derken kastı, üniversite personelinin de herkes gibi sabah 8 akşam 5 kart basması. Yani akademik personelin. Yani disiplini altına alınmış bir üniversite. Ve yani bunu da denediler Amerika'da. Bunu denedikleri zaman birçok bilim insanı ayrılmaya kalktı. Tornistan ettiler. Türkiye'de böyle olmadı. Yani. Türkiye'de iyi üniversite deyince insanların aklına evet yani böyle bilim insanlarının, akademik personelin sabah 8, akşam 5 masasında oturduğu bir şey geliyor. Yani birilerinin aklına da bunlar geliyor. Sonuçta herkesin aklına farklı farklı şeyler gelebilir. Ama esas olan prensip olarak bakacağımız şey üniversitenin daha iyi olması gerekiyor. Nasıl bileceğiz? Boğaziçi'nin başına birisi gelecek. İyi üniversite konsepti kafasında bir şey olan birisi gelecek. ODTÜ'nün başına başka birisi gelecek. Onun iyi üniversite kavramı başka olacak. Birisi ötekisinden daha iyi olacak. Yani nereden bileceğiz? Daha çok başarılı öğrenci orayı tercih edecek. Ha demek ki toplumun iyilik anlayışı buymuş diyeceğiz. İyi üniversite anlayışı buymuş diyeceğiz filan. Yani bir dışarıda bir takım referanslara göre iyilikler tarif etmek yerine kendi kafasında iyi üniversite nedir sorusuna cevap vermiş olan insanların yarıştığı bir düzen olacak. Şimdi böyle olmuş bu iş. Buradan bu iyi üniversite konsepti vesaire falan gibi şeyler olmadan kafalarında biz akademisyeniz, bizim kurumumuzu biz yönetiriz iddiasıyla birileri bir imtiyaz alanı yaratmaya çalışıyor. Esas sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ve buna da böyle işte aydınlanma aklıyla referanslar uyduruluyor. Yani üniversite ise burası, o zaman burayı profesör yönetir. Profesörleri profesör yönetir. Niye öyle olsun? Yani Kemal Kurdaş bildiğim kadarıyla profesör değildi. Türkiye üniversite tarihinde en baba yiğit 3 rektörden bir tanesi oldu. Evet. ODTÜ'yü var eden rektör oldu yani. Daha önce diğerlerin ismini de saydım. Ne Yılmaz Büyükelçinin ne de İhsan Doğramacı'nın akademik olarak öyle çok matah bir katkıları yoktur. Evet. Ama rektör olarak çok büyük katkıları oldu. Yani şimdi şu kadar atıf yapılmış da şu kadar şöyle bilimsel yayın. Bana ne kardeşim ya? Bana üniversiteyi doğru düzgün yönetsin. Üniversitenin önüne vizyon açsın. Üniversiteyi bir yere götürsün. Yani ha bak işte Boğaziçi Üniversitesi diye bir üniversite var Türkiye'de. Bu da dünyada 220. idi geçen sene. İlk 500'e giremiyor idi şu rektör geldiğinde. 220. oldu. Şimdiki yeni rektörleri 80. oldu filan olsun. Yani dünyada saygı duyan bir kurum olsun Boğaziçi Üniversitesi. Ve bunu gerekiyorsa profesör olmayan veya hiç atıf yapılmamış birisi yapsın. Böyle bir bağlantı var mı yani Boğaziçi Üniversitesi'nin? Biz durmadan çok atıf yapmış adamları bir yerlere getirmeye çalışıyoruz falan. Peki herhangi bir üniversitemiz dünya sıralamasında bir ilerleme kaydediyor mu? Yani şunu da söylemiyorum. Bu profesör olanların rektör olma ihtimallerini dışlayan bir şey değil. Arada öyle profesörler vardır ki yani hakikaten de çok iyi rektörlük yapar. Ona da bir itirazım yok yani. Ama üniversiteyi ancak profesörler yönetir. Profesörlerin içinden de en çok bilimsel performans göstermiş olan yönetmeli falan gibi akıl yürütmeler absürt aydınlanmacı akıllar yani. Ya bunların hiçbir dayanağı yok ama böyle işte ezberler tekrarlayıp duruyorlar. Şimdi benim açımdan ben üniversitede akademisyen olmaya çalıştığım dönem itibariyle herhangi bir idari görev için heves duymadım. Unvanım olsaydı vesaire falan sonrasında ve bana görev teklif etselerdi kabul etmezdim. Böyle tanıdığım profesör olmuş ve kendisine görev teklif edilen birçok insan var. Kabul etmiyorlar. Şimdi ben o tür insanlara çok saygı duyuyorum. Yani adam akademisyen olmaktaki derdi üniversiteyi veya fakülteyi veya bölümü yönetmek değil ki. Adamın derdi bilim yapmak. Ve böyle insanlar var. Böyle birçok tanıdığım var. Ama yani işte birçok derken de sonuçta çoğunluğun içinde azınlık kalıyorlar. Şimdi ama tekrar söylüyorum yani o profesörlerin arasında ya ben bu fakülteyi başka birisinin yaptığından daha iyi yaparım. Dolayısıyla benim dekan olmam gerekiyor diye düşünen, hisseden birileri olabilir. Ve bunun için yarışabilirler. Bunun için yarışabilirler derken kastetmeyen yani kurallar olan bir yarış olur. Evet. Bu böyle seçim meçim falan olmaz. Çünkü tekrar vurguluyorum yani üniversite çalışanının malı değil. Üniversite hepimizin malı. Bunun bir takım makul, mantıklı, içe sinecek kuralları olur. Bizim de temsil edildiğimiz, yani toplum olarak bizim de temsil edildiğimiz bir biçimde. Ama üniversitenin fakültelerine dekan, kendisine rektör olan insanların sorumlu olacakları kişiler, çalıştırdıkları insanlar, o kurumda çalışan insanlar olamaz yani, olmaması gerekir. Buradan böyle çok, nasıl diyeyim, optimum çözümler, mükemmel çözümler bulunabilir ve Boğaziçi Üniversitesi'ne aslında çağ atlatacak, çığır açacak rektör şöyle bir şekilde bulunabilir filan gibi bir takım varsayımlar absürt. Böyle bir şey yok. Şimdi Darwincilik derken, evrim derken bundan söz ediyorum. Yani böyle ve bu iş meselesine de bağlayayım tekrar. Mümkünler içinden bir şey tercih ederek hayat akıp gider. Çok sevdiğim bir misal Kızılırmak Fırat'a, Fırat'ın doğduğu, çağladığı yere yaklaşık 150-200 kilometre mesafede bir yerden doğuyor. Kızılırmak Karadeniz'e akıyor. Öteki Basra Körfezi'ne. Evet. Aralarındaki mesafe çok az. Ve Kızılırmak o doğduğu yer Karadeniz'e 100 kilometre kadar, yani Karadeniz'e döküldüğü yere 100 kilometre kadar bir mesafe yani. Kestirme orası yani. Kestirmeden gitse aydınlanmacıların gönülleri olacak. Ama öyle yapmıyor. O böyle sanki hani o da Basra Körfezi'ne gidecekmiş gibi böyle Güneydoğu istikametine gidiyor. Sonra birden fikir değiştiriyor. Güneye dönüyor. Sonra Güneybatı'ya dönüyor. Lan Akdeniz'e gidecek galiba diye bakıyorsun. Yok sonra Batı'ya dönüyor. Acaba Ege'ye mi gidecek derken yeniden dönüyor ve doğduğu yere yakın bir yerden denize dökülüyor. Şimdi bu rule based bir sistem. Kural tabanlı bir sistem. Yani Kızılırmak varacağı hedefi bilmiyor. Yani bir hedefi yok zaten. Kızılırmak şimdi şu anda ben mevcut eğim topografya içinde nereye akabilirim diye bakıyor ve akıyor. Orada yeniden bu kararı vermek zorunda ve durmadan bu kararlar verilmek zorunda. Böyle bir kere bir karar vereceksin. Boğaziçi'ne şunu atayacaksın, bütün problemler çözülecek falan ya da bir formül bulacaksın Boğaziçi'ne en optimum çözümü bulayım, her yere en optimum. Böyle bir dünya yok. Durmadan düşünmen, durmadan test etmen, durmadan yeniden düşünmen gerekiyor yani. Yapacaksın bir şey, aa bak böyle olmadı diyeceksin. Oradan yeniden döneceksin falan ama hep topografyaya uygun olarak her an yeniden kararlarını güncelleye gideceksin. Şimdi Boğaziçi içinde esas mesele oraya kimin geleceğini, kimin gelmesi gerektiğini belirleyebileceğin bir kıstas yok. Olamaz. Oraya gelenin elinde aşırı güç birikirse başımız derde girer. Eğer oraya gelen elinde aşırı güç yoksa akademiya özerk davranabilir. Aksi halde davranamaz. Yani bunun sayısız misalini gördük. Sonuçta rektörler şu anda Türkiye'de aslında hani Boğaziçi'ne kayyım atandı demiş çocuklar, öğrencileri. Rektörler aslında şu anda Türkiye'de kayyım durumundalar zaten. Ve siyasetin işine gelmeyeni baskılamak, bezdirmek, istifa ettirmek, olmazsa KYK'yla atmak, yani fişlemek vesaire gibi işler yapıyorlar. Sonuçta bu akademiyanın her tarafı felç olmuş durumda ve biz böyle yukarıda bir yerde bir takım adamları değiştirmek, kestirmeler bulmak filan peşinde bunlar üzerine tartışıyoruz yani. Tartışılması gereken sayısız meselemiz var. Üniversitelerimiz çökmüş durumda. Dünya sıralamasında her yıl irtifa kaybediyorlar. Orada adam bak işte ben buna vaziyet edemiyorum. Burası kültürel iktidar ve benim alanımın dışında burada başarısız olduğum o yüzden böyle oluyor falan zannediyor. Halbuki tam aksine buraya çok müdahale ettiği için oluyor bu iş. Yaptığı müdahale yanlış. Ayrıca çok da müdahale edilmesi zaten ayrıca yanlış. Ve bütün bunları tartışmıyoruz. Sonra Boğaziçi mevzu olunca birdenbire bir hararetlenme oluyor. Aslında bunları çok uzun önce tartışmamız gerekiyordu bizim. Yani bizim yıllar önce ya kardeşim bizim akademiyamız nereye gidiyor? Biz niye dünyada durmadan geriye doğru gidiyoruz? Bizim çocuklarımız, akademisyenlerimiz sahiden burada mutlular mı? Bir iş yaptıkları işte bir kıymet vehmediyorlar mı falan diye bunları ölçmemiz, biçmemiz, tartmamız gerekiyordu. Tabii ki bütün bu hengame içinde aslında dünya üniversiteleri çok ciddi irtifa kaybetti. Yani bu son dönemde önce Amerikan üniversiteleri arkasından diğer dünya üniversiteleri de çok irtifa kaybetti. Yani
muhtemelen üniversitelerde yeni bir arayışın, yeni bir dönüşümün sancılarını yaşıyorlar ya da böyle bir arayış içerisinde diyebiliriz.
Evet, yani sonuçta bunları dert edenler vardır herhalde. Yani Amerika'da...
Biraz önceki şeyde doğramacı görevinden niye istifa etti? Üniversitelerde rektörlerin seçimle iş başına gelmesi kabul edildi. O da istifa etti. Seçimle rektör olmaz diye. Onun o istifasına mesela üniversiteden destek olan olmadı o dönemde. Çünkü doğramacıya karşı olma gibi bir anlayış vardı o tarafta da.
Şimdi doğramacı bu karşı olmayı hak edecek bir profil çizdi mi? Çizdi yani.
Çizdi, eyvallah.
Sonuçta çok da antipatik bir adamdı ve böyle, o da çok kestirmeciydi yani. Yani doğramacının yanında çalışan arkadaşlarımdan bir tanesinin şeyiyle, gerçi doğramacının mottosu şuymuş: en iyi iyinin düşmanıdır. Yani böyle en iyi yapacağım diye uğraşırsan iyi
yapamazsın.
Bu da evrimci bir yaklaşım. Evrim en iyi yapmaya çalışmaz. Ya yani en iyi diye bir konsept yoktur kafasında yani. Sonuçta evrim yapılabilir olanın içinden tercihlerini yapa yol alır. Bu en iyi kavramı aydınlanma aklının kavramı. Ve böyle bakınca doğramacı işte çok hani aydınlanma aklıyla akla muhalifmiş gibi görünüyor bu dediğiyle. Ama öteki tarafından bakınca da işi gücü kudreti merkezileştirmek ve merkezi kudreti dolandırarak, yani iktidar kimin elindeyse ona yanaşıp onun gücünü kendi menfaat, kendi planları, projeleri çerçevesinde kullanmak idi. Böyle bakınca çok aydınlanmacı bir adam idi. Çok düşman biriktirdi. Yani o kadar düşman biriktirirsen sen istifa ettiğin zaman da elinde oluşturur zaten millet. Ama zaten de asıl sıkıntı şu. Zaten de üniversiteye rektör seçimle olmaz dediği zaman doğramacı bunu böyle diyen ve böyle düşünen bir tek o vardı.
Evet.
Yani diğerleri zaten seçim olmasını istiyorlardı.
İstiyor.
Yani tuhaf olan burada, yani üniversite kamuoyunun böyle absürt bir demokrasi anlayışı vardı. Yani ve demokrasi anlayışları buydu. Yani bizi biz yöneteceğiz. Ya kim, niye, bunun bir mantığı var mı yani?
Yani şimdi, köy muhtarını kendisi seçiyor köylü, ama biz rektörümüzü seçemiyoruz diyorlardı.
Evet, bu mantıkla yani o zaman işte atıyorum karayollarını da karayolları çalışanları yönetsin yani demokrasiyle. Böyle bir dünya yok ya. Dünya rule based, kural bazlı bir dünyadır. Kuralları olur ve sen bu akademiyanın çalışanısın. Senin de bir takım performans kriterlerin var vesaireler var falan. Şimdi sen kendini yönetmeye kalktığın andan itibaren artık bu performans kriterleri gündemden kalkıyor. Benim seni değerlendirme şansım kalmıyor. Şimdi seni finanse eden benim toplum olarak. Senden bir takım beklentileri olan benim. Sana itibar gösteren benim. Şimdi bu mevzuyla da kapatalım. Şimdi Boğaziçi elitmiş de, yani anladığım kadarıyla zevzek kadının birisi böyle bir tartışma başlatmış. Elitmiş de artık elit olmasınmış. Yani buradan şunu anlıyoruz. Yani Anadolu Üniversitesi elit değil. İşte 9 Eylül Üniversitesi elit değil. Boğaziçi elit. Bunu anlıyoruz yani. Böyle midir? Böyle algılanabilir. Bu doğruysa, yani böyleyse, Boğaziçi elit ise bu kötü bir şey mi? Değil. Yani Türkiye'nin bütün üniversitelerin aynı olması gerekiyor diye bir kural yok. Aksine aralarında farklar olması herkes için, herkesin menfaati nedir?
Zaten YÖK'te ayırdı bir süre önce üniversiteleri kendi arasında klasman ayırdı. Desteklenecek, araştırma yapacak, öne çıkartılacak falan diye.
Şimdi bu Boğaziçi elitliği eğer buysa buna bir itirazım yok. İtiraz olana itirazım var. Ama şimdi toplumda bir elit karşıtlığı var. İşte Boğaziçi bu toplumsal elit, üniversiteler arasındaki bir elitlik meselesi değil de toplumsal elitin sembolü olarak algılanıyor olabilir. Toplumun da kendi içinden elit üretmesi kaçınılmaz bir şey ve bu da iyi bir şey. Yani bir takım insanların zevklerinin incelmiş olması, yani o taşları dizerken üzerinden akan suyun sesinin değişmesini hissedebilecek kadar zevkinin incelmiş olması hepimizin menfaat nedir? Benim o sesi, onu hissetmiyor olmam filan, onu hisseden birilerinin olması durumunda telafi edilebilir hale gelir. Aksi halde telafi edilemez. Birilerinin bir şeyleri daha iyi ifade edebilecek edebi inceliğe ulaşması, ötekinin iyi şiir yazması, bütün bunlar elit tutumlardır yani. Dolayısıyla bunların toplum açısından faydaları vardır ve beslenmeleri gerekir. Eğer bir toplumsal elit var ise ve bu toplumsal elit Boğaziçi Üniversitesi'nde üretiliyor ise ve işte yani en çok orada üretiliyorsa, oranın sembolü ise falan, demek ki o yüzden de korunması, kullanması gereken falan filan bir şeydir. Ama şimdi zaten toplumda bir elit düşmanlığı var. Şimdi karşı tarafın şeyi de bu. toplumda bir elit düşmanlığı var. Bu elit düşmanlığı yüzünden Boğaziçi'ne saldırılıyor. Yok kardeşim, toplumda bir elit düşmanlığı yok. Toplum, yani bunu şey de söylemiş, yazmıştım kendi blogumda, Christakis, toplumda bir elit düşmanlığı var bu pandemi sırasında. Bu elit düşmanlığının zayıflayacağını ümit ediyorum. Zayıflıyor olduğunu zannediyorum. Çünkü işte hani bu elitlere, bilime vesaireye toplum ihtiyacı olduğunu hissetti. Yani toplum zaten bilime saygısı vardı. Bütün toplumların zaten bilime saygısı vardı. Zaten kendisi de bir takım araştırmalarda sonra söylüyor yani. Bilim insanlarına güven duygusu bütün her kesimlerden daha yüksek çıktı Amerika'da. Orduya, bizde hep orduya çıkardı ya. Yani işte siyasetçilere, şu bürokrasiye vesaire filan falan duyduğundan daha çok güven duyuyor Amerikalılar bilim insanlarına. Yani pandemiden önce de öyleydi. Mesele şu, sen şimdi bilim insanı olarak kendi işini yapmak karşılığında edindiğin itibarı gidip de siyasette rakibini dövmek için kullanıyorsun. O zaman da millet diyor ki yok kardeşim yani. Yani bunu yapma. Şimdi sıkıntı buradan çıkıyor. Kimse de elit düşmanlığı falan filan yok. Aksine bu elit düşmanı diye suçlanan kesimler kendi çocuklarının Boğaziçi'ne, ODTÜ'ye gitmesini istiyorlar.
İstiyorlar çok.
Öyle daha kaba saba olsunlar vesaire falan filan gibi bir dertleri de yok. Aksine daha incelmek istiyorlar. Kendileri incelememişler. Çocukları incelsin istiyorlar. Medenileşsin istiyorlar vesaire filan falan. Ama sen şimdi atıyorum yani kendi kafana göre işte filan jeoloji profesörü olarak geliyorsun ve jeoloji profesörü olarak elde ettiğin ya da tarih profesörü olarak elde ettiğin itibarı beni dövmek için kullanıyorsun. Yani o zaman da ben de sen bana yumruk atınca ben de sana tekme tokat girişim. Çünkü hani benim bildiğim tarz da bu yani. Tablo böyle bir şey. Türkiye'nin de entelijansiyasıyla, elitiyle, şusuyla, busuyla ciddi bir sıkıntısı yok. Dolayısıyla Erdoğan'ın zaten Boğaziçi'ne müdahale ederken ki kasının başka olabileceğini düşündüm falan ama onun şeyinin kıllarının zannettiği gibi böyle vay tamam bizim reis Boğaziçi'nde ele geçirdi, ne iyi oldu biz reisin arkasında hizalanalım falan duygusu da kalktı artık yani. Yani öyle bir şey de yok ortada.
Yok yok.
Yani çünkü bu elit düşmanlığı üzerinden bir şey çıkartmaya çalışan işte bu Cem Küçükler şunlar bunlar falan böyle yani onların elit düşmanı olması anlaşılır bir şey. Yani adamın şimdi herhangi bir gazetede doğru dürüst köşe yazarı olma şansı yok ya da herhangi bir televizyonda yani kendi donanımı itibariyle yorum yapma şansı yok. Elitleri tasfiye etmezlerse Cem Küçük'e yer açılmayacak. Onun elit düşmanı olması ya da yani işte Rasim Ozan'ın elit düşmanı olması anlaşılır bir şey yani. Kendisine yer açılsın elit düşmanı. Ama işte toplumda böyle bir şey yok. Siyasetin derdi bu değil. Evet. Ve böyle absürt bir kaosun içinde sürüklenip gidiyoruz. Net Batı'ya bugün aslında hani iş konuşmak gibi derdim. Bu iki nokta arasındaki en kısa yol, kestirme yol en uzun yoldur. Oradan gidildiğinde hiçbir sonuç elde edilmez. Hiçbir hasat üretilmez. Kızılırmak eğer doğduğu yerden en kestirmeden bir kanal açıp da Karadeniz'e döküldüğü yere akıtırsak Kızılırmak olmaktan çıkar. Zaten o kadar suyu biriktiremez. İlaveten de Kızılırmak'ın sağladığı yığınla faydadan hepimiz mahrum kalırız. Kızılırmak geniş toprakları suluyor ve bereketlendiriyor yani. Böyle uzun uzun dolaşarak yapılması gerekiyor işlerin. Son derece somut bir misalle kapatayım yani. Çinliler işte İngilizler için böyle bir ideogram kullanıyormuş. Buğdayı çabuk büyüsüne çeken adam ideogramı kullanıyormuş dedim ya. Sonuçta Brexit diye bir vaka oldu. Yakın geçmişte. Manyağın birisi bir kuyuya bir taş attı. Bir referandum yapıldı ve bu referandum Brexit lehine çıktı. Brexit lehine çıkar çıkmaz Brexit lehine oy verenler de dahil İngiltere'de birçok kişi alarma geçti. Ya bir dakika hani biz bir itiraz dile getirmek de derdimiz ama kardeşim bu değildi falan. Birdenbire yani oy kullanmayanlar kullanmadıklarına pişman oldular. Şimdi bütün bunlar göründü yani. İngilizler şunu yapmadı kardeşim. Kestirmeden ya bir dakika bir referandum daha yapalım filan demediler. Kurallar neyse o kurallara riayet ede ede o kurallara riayet ettikleri için başları beladan kurtulmadı yani. Bütün dünyanın güldüğü bir hale düştüler ama kurallara harfine uya geldiler. İşte şimdi hala temizlemeye çalışıyorlar. O verdikleri kararın sonuçlarını hala temizlemeye çalışıyorlar. Buradan sonra ne olacak falan bunların hepsi meçhul. Ama yani kurallardan sapmadan ve çok Kızılırmak gibi çok uzun bir yolu dolanıp geldiler yani. Şimdi burada ne olmuş oldu? İngilizler bu süreçte yığınla know-how biriktirdiler. İngilizler değişti yani. Öğrendiler. Buradan bir fayda çıkartırlar, çıkartamazlar. Onu bilmem. Ama bu bir marifet yani. Şimdi Türkiye'de böyle ya ne o kardeşim öyle uzun uzun yollara tevessül edilir mi ya? Ya nedir yardımınız? Ne istiyorsunuz siz? Aa şimdi şöyle yapacaksın. Bir kural çıkartacaksın. Bir kural koyacaksın. Şöyle olacak. Her tarafın kafası böyle çalışmıyor mu? Herkesin kafası böyle çalışmıyor mu? Yani şurada işte bir tane daha kanun çıkartacaksın. Dışarı çıkartman gereken adam içeride kalacak. Şöyle bir tane daha bir kararname çıkartacaksın. İşte şu iş hallolacak. Böyle bir kestirmecilik var ve bunu bir marifet zanneden bir de zihniyet var. İşte bu aydınlanma aklı. İki taraf da aydınlanma aklına sahip. Şimdi aralarındaki fark ne? Aralarındaki fark şu. Yani bunların içeride olması gerektiğini düşündüğü insanlarla bunların içeride olması gerektiğini düşündüğü insanlar farklı. Hani zamanında vermiştim misal Perinçek'in yani ya o içeride olacak ya biz içeride olacağız demesi gibi yani. Ama yani onun dışındaki bütün zihniyetleri aynı, kafa kodları aynı yani.
Peki burada bitirmiş oluyoruz. Sevgili dostlar burada aydınlanma aklını 4. programını bitirmiş oluyoruz. 4 oldu değil mi bundan? 3-4 oldu evet. Biz saymıyoruz diyorsun. Yapmaya devam ediyoruz. Peki şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.